bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Namuscular Kemal Tahir Bilgi Yayın Evi 2. Basım Ocak 1976 Bu kitap 416 sayfadır. Filyo Stüdyosu'nda 6. Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 20 Eylül 2010. Okuyan Levent Filyos. Arka kapak. Ölümünden sonra gün ışığına çıkan bu ilk eserinde Kemal Tahir eşsiz kalemiyle namus belasına mahpushaneye düşmüş olanların iç dramını ve mahpusluk yaşantısını anlatıyor. Malatya Hapishanesi Hatırası. Namuscuların en ilginç ve renkli kişilerinden Mazmanoğlu Hacı Abdullah ile koğuş ve kader arkadaşı Kemal Tahir'in 29 Nisan 1942'de Malatya cezaevinde çektirdikleri resimdir. Resmin ardına yazdığı birkaç satırda Kemal Tahir şöyle diyor. Mazmanoğlu Hacı Abdullah'la beraber bu resmi size göndermek için çektirdik. Bizim Mazman'ın kaş çatmasına metelik vermeyin, yüreği çocuk gibidir. Tarihi resme kadar mahpusluğu 11 sene 6 ay tamamladı. Mahpushane avlusunda azamet satmaya hakkı vardır. Birkaç söz. 1973'te 20 Nisan'ı 21'e bağlayan gece sabaha karşı 5.30'da Kemal Tahir bir daha açmamak üzere gözlerini kapadı ve bizi ebediyen terk etti. Her şeye rağmen beklenilmeyen korkunç bir olaydı bu. Ani olarak geldi ve bizi şaşkına çevirdi. Kemal Tahir hiçbir şey söylemeden, hiçbir vasiyette bulunamadan aramızdan ayrıldı. Ancak bu büyük romancı bütün söylemek istediklerini romanlarında hemen hemen söylemişti. Arkasında bir sürü sarı defterle yarım kalmış birkaç roman bıraktı. Bu bırakılanları biz elimizden geldiğince hiç değiştirmeden yayınlamaya çalışacağız. Değiştirmek ya da tashihde bulunmak bizim haddimize düşmez. Bazı yerlerde çok samimi olarak Kemal Tahir öleli bir yıl olduğu halde hiçbir şey çıkmadı diye yayında bulunuldu. Ne var ki bıraktıklarını sıraya koymak, eski yazıdan yeni yazıya çevirerek daktilo etmek pek de sanıldığı kadar kolay olmadı. Bir hayli uğraştık. Şimdi aşağı yukarı bir şeyler meydana çıktı. Beşer yüz sayfalık not halinde bırakılmış 5 büyük roman. Namusçular, Dam Ağası, Hürşehir'in insanları, Sakin Bir Memleket ve Bir Mülkiyet Kalesi. Bunlar yayına hazır, imkan buldukça sırasıyla yayınlayacağız. Bu romanlarında Kemal Tahir gazeteci Murat'ın kişiliğinde daha çok kendi yaşantısını dile getirmiştir. Sayfa kenarlarına koyduğu notlardan anlaşıldığına göre bütün mahpusların uyuduğu korkunç hapishane gecelerinde sabahlara kadar çalışarak bu sarı defterleri üst üste yığmış korkunç hapishane yıllarını oradan oraya sürülmelerini tadına doyum olmayan Türkçesiyle anlatmıştır. Anadolu hapishanelerinin koyu zindanları, gerçek insan sömürüsü, mahpusların ıstırapları, sevinçleri, heyecanları, bütün bunların hepsi otantik olarak verilmektedir. Kişiliğini yapan görülmemiş cesaret, metanet, soğukkanlılık, şakacılık ve insancıl davranışlar bu romanlarında da açıkça görülüyor. Elimizde bu hapishane notlarından başka bitirmeye ömrünün vefa etmediği Topal İhanet, Batı Çıkmazı gibi iki dev romanı mevcut. Bunları da imkanlar nispetinde değiştirmeden yayınlamayı düşünüyoruz. Ayrıca tarih notlarını da yayınlayacağız. Bu notların 500 sayfası zaten sağlığında daktilo edilmişti. Bundan böyle eski yazı olarak kalan kısımları da daktilo edilecektir. Bu vesileyle burada Kemal Tahir'den geride kalanların hazırlanmasında bizden yardımlarını esirgemeyen Doktor Sabire Dostdoğru'ya, Nihat Ülken'e ve bu notları yayınlamakta büyük gayret gösteren Kemal Tahir'in editörü Ahmet Tevfik Küflü'ye teşekkür ederim. Türk edebiyatına ve dünya edebiyatına ölmez eserler bırakarak giden Kemal Tahir'in ellerini saygıyla öperiz. Sağ ol. Eşi Semiha Kemal Tahir. Bilgi Yayın Evi'nin notu. Büyük romancı Kemal Tahir'in ardında bıraktıklarını düzenli olarak yayınlamayı amaçlayan yayın evimiz, ölümünden sonraya kalanların ilki olarak Namusçuları sunuyor. Namusçular yazarı Malatya Cezaevi notlarının ilk kitabını oluşturmaktadır. İkinci kitap ise Karılar Koğuşu başlığı altında yakında yayınlanacaktır. Kemal Tahir cezaevi yıllarında tuttuğu bu notlardan daha o zaman bir roman çıkarmıştı. Son yıllarında bu ana metni bir roman bileşimi için temel olarak kullanmayı kararlaştırmış. 1973'te esere yeniden el atarak bu kitabın başındaki bölümü oluşturan yeni bir romanın ilk sayfalarını yazmıştır. Namusçuların bu yeni biçimini bitiremeden öldü. Kitabın sonraki bölümleri 1945'te Malatya Cezaevi'nden yazdığı metni bütünüyle içermektedir. Ayrı ayrı zamanlarda, yani 28 yıl arayla yazılmış ana metinde onun başına aldığımız son çalışmanın karşılaştırılması, Kemal Tahir'in gerek dil, anlatım, gerekse roman mimarisi yönünden geçirdiği değişikliklerin kavranmasına yardımcı olmaktadır. Yayın evimiz hem anısına duyduğu saygının bir belirtisi olmak hem de bu ilginç karşılaştırmayı sağlamak bakımından Kemal Tahir'in ölümü dolayısıyla bitiremediği 1973'teki çalışmasını bu kitabın ilk bölümü olarak sunmayı uygun görmüştür. Onu 1945'te yazılmış olan Namusçuların tamamı izlemektedir. Namusçular 1973. 1. Bölüm. Mazmanoğlu Hacı Abdullah bir haftadan beri, yani 12 yıl ağır hapis cezasının 3 ay kaldığını anladığı günden beri yerinde duramıyordu. Mahpus damında mahpus milleti aklını sıçratıp sayı saymayı unutarak ayı günü birbirine karıştırmadıkça 1000 yıl cezası olsa kaçını yattığı, çıkmaya kaç gün kaldığını hüvesi hüvesine bilir. Bilmekten başka apansız sorulsa hiç duraklamadan aynen askeriye usulü hazır ola gelerek tekbirini verip savuşur. Mazmanoğlu Hacı Abdullah o sabah da rahat uyanmış, gerinmiş, esnemiş, bir cigara yakıp bugünü sayarak ne kadar ceza kaldığını, her günkü gibi hesaba vurunca apansız tam 3 ay cezası kaldığını anlayarak hıh diyerekten sol dirseğine dayanıp kalkınmıştı. Ceza 3 aya! Hey koca tanrı, ne demektir bu? Cezayı biz tepelemişiz yahu. 12 yılı 12 başlı yılan ejderhası gibi tepeleyip savuşmuşuz koca tanrının desteğiyle. Oh ki gücüne kuvvetine kurban oldum koca tanrı. İşte davranış o davranış. Yatağı dirsekleyip yekinme o yekinme. O gün bugündür uyku muyku, yeme içme, gülüp eğlenme, hatta adam gibi öfkelenip ağız tadıyla dalaşma hak getire. Her bir işin yarısında, aman 3 aydan gün aldık ya, nedir koca tanrı, biz bu 12 yılı sakın çiğnedik geçtik mi sayende kırtlağından kavrayıp yere çaldık mı diye elini bir zaman dizlerine, bir zaman yanağına vuruyordu. Yeni huylar peydahlamıştı ki mahpus milletini şaşırtan huylar peydahlamıştı. Dama oynarken oyunu yarıda bırakıp, hemi de tam şu kadar taş kıraraktan damaya çıkacağı yerde bırakıp, of of nedir hey Allah diye sıçrayıp kalkmalar peydahlamıştı ki o sıra mendili kafasına yetiştirmese yarım metrelik yazma mendil suya sokulmuş gibi terden ıpıslak kesilmekteydi. Sazı çalarken vay ki vay bizim sazmaz ne bize ey ihvanlar demesiyle fukara sazı duvara dayarken kıra yazıp elleri apış arasında inleyerek 2 büklüm savuşuyordu. Voltaya düşmüştü. İlla ki herkes yattıktan sonra aralık voltalarına düşmüştü ki fırt fırt gidip gelmesinden kovuşlar uykuyu yitirmişlerdi. Voltaları başkaca gitgide kısaltıyor, 4 adıma belki de 3 adıma indirip durduğu yerde topaç gibi dönüyordu. Nedir diyenlere karşılığı, yanıma bir namussuz gelip koşulmasın diyerektir emmi deyip fırt diye dönüyor, başını biraz sallayarak voltayı bıraktığı yerden kapıyordu. Aslında yemekten içmekten de kesilmişti. Yemeğin ortasında iştahı baltalanmış gibi kopuyor. Bir lokmadan önce 2 saat içli köfte yesem doymazım sanırken, ikinci lokmayı bir türlü yutamıyor, ne yapacağını şaşırarak ağzında dolandırırken kusası geliyordu. Lokma şurada dursun, bir bardak suyu bile artık ağız tadıyla içerek yürek yanıklığını söndüremez olmuştu. Bardağın tam yarısında şap aklına eve göndereceği haber geldi mi, suyu muyu bırakıp selamlık kapısına koşuyor, gece ise voltayı ele alıp sabaha kadar hışır hışır fırlanıyordu. Hasılı Mazmanoğlu Hacı Abdullah Bozo, 12 yıl cezanın 3 ay kaldığını anladığı günden beri Malatya cezaevinde anasını yitirmiş kuzuya dönmüştü. Sabahın erkeninde canını kovuşlardan cümle kapısı tarafına atıyor, her söze karışırım sanıp ha hi diyerekten şuradan şuraya seyirtip kasabadan haber soraraktan debeleniyordu. Bu zamana gelinceye kadar saygılı mahpuslardan iken bir aydan beri önce gardiyanların, sonra da meydancıların, daha sonra müdüriyet kısmında cümle kapısının iki yanında bulunan karılar koğuşuyla çocuklar koğuşunun maskarası olmuştu. Mahpushanede olup bitenlerle bütün ilişkisini tamamıyla kesmiş gibiydi. Eskiden pire zıplasa seyirtip sonuna kadar ilgilenen herif, yanında adam kesseler dönüp bakmıyor, bu sıra pencereden bir karga karaltısı geçse, nedir ola diye seyirtiyordu. Önce dışarı çıkması yaklaştı. Bunca yıldır nice nice bilmediği dalgalar olmuştur. İlgileniyor ki çoluk çocuk maskarası haline gelmesin sandılar. Fabrikanın Sümerbank Malatya Bez Fabrikası, Zagon'u işletmede, Devlet Demiryolları 5. işletmesi olup bitenler başkaca gerek fabrika, gerek işletme sebebiyle Malatya'ya gelip yerleşen yabanların şehir yaşayışında meydana getirdikleri değişmeleri de gayet merak ediyordu. Bir aralık mahpushane bakkalı Abbo'dan bir küçük defter alıp aklına gelen adları alt alta yazdırır olmuştu. Çıkacağı gün çıkma alayına gelecek dostların, ahbapların, tanışların listesiydi bu. Paytonlarla, tam çalgılarla gelip alacaklardı elbette kendisini. Ölüsü çıkmıyordu ya, resmen derisi çıkıyordu. Düşmanlar kına yaksın, kına. Yıkılası şu Malatya'nın gökleri gümbür gümbür gümülemeyince. Çarşılarda esnaf, arastalarda ustalar, çıraklar. Nedir yahu, Hitler mi bastı diye işi bırakıp uğramayınca. Bir zaman giyim kuşam mesele oldu. Ağabeysi İbrahim Efendi terzi yollamıştı ki ölçüyü alsın da tahliye gününe giyimi yetiştirsin. Vay ki Hacı Abdullah kudurdu. Yahu bu dışarıdakilerde hiç mi akıl kalmamıştır? Hepsini şeytan mı yelledi bunlardaki aklın? Hele ki şimdiye kadar bütün Malatyalı'nın akıllı bildiği kahveci İbrahim Efendi. Vah ki vah yahu, biz 12 yıl mahpus yattıktan sonra nasıl bir teres olmalıyız ki pantol giymeliyiz? Bacaklarımızda kıçtan cepli pantol. Ya biz dama düşmeden kıçtan cepli pantolonları Malatya'mızın sokaklarını dar etmedik miydi? Bizim mahpuslara düşmemizin bir ucu da ağı yere sürünen Antep şalvarı giyerekten efelenme belasından değil midir? Ne olacak şimdicik? Biz demek boşuna mı yattık koca reisin sırtımıza sardığı 12 yılları? 12 yılları ki nice nice ciğeri Rus paresiyle kapik etmez herif, altında bir yatıp asrilere giderek, her bir yıla 4,5 ay yataraktan 12 yılı 4,5 yılda bitirip gelmedi miydi? Bir hafta kadar Mazmanoğlu Hacı İbrahim'le anası Karıbey'in bağırışmaları duyuldu. Mahpusla mı bir hafta kadar da bununla gönül eyledi. Kıçtan cepli pantol işine Mozo hiç yanaşmayacağı benziyor. Çıkmayınca ne lazım gelir Karıbey? Senin İbrahim Efendi oğlun öyle mi bellemekte ya hiç çıkmayınca diye bağırıyordu. Bağırırken sol elinin şehadet parmağını tavana dikip sağ elinin şehadet parmağını yere uzatarak bir ayağı önde öteki arkada enikonu Karı Bey'e hamle edecek gibi dikeliyordu. Bereket Karı Bey anası böyle kuru gürültülere pamuç bırakmaz yiğit Osmanlı karılardandı. Doğuştan sağırmış da hiçbir şey duymuyormuş gibi pencereden dışarıya bakarak öylece oturuyordu. Sonunda dikkat edenler Mozo'nun dışarıda olup bitenlerle de gerçekten ilgilenmediğini anladılar. Kendisini bir içeri işlerine bir dışarı işlerine atması şaşkınlığındandı. Uzun zaman mahpusta yatanların çıkar ayak böyle bir şaşkınlığa düştükleri çok görülmüştü. Bunun çaresi görmezden anlamazdan gelmek, umursamadığını da pek belli etmeden aldırmamaktı. İşte bugün mahpus damları için her namussuz günlerden sayılan Mayıs ortasının bahar günü, Nazmanoğlu Hacı Abdullah bir baş gardiyon odasına gidip boş duvarlara, boş sokağa bakıyor, bir dışarı çıkıp iskemlede uyuklayan Çerkez gardiyan Murat Efendi'yi dikkatle seyrediyordu. Rastlantıya bakmalı ki kapıdaki jandarma nöbetçisi Mahmut Kara Fırtına da tüfeğini iki eliyle kavramış, sırtını duvara dayayıp çoktan uykuya dalmıştı.
''Yahu nedir? Dam boşalsa bunlar. Yahu şuna jandarma diyenin. Yahu abu olacak pezevenk ya nerede? Bakkal bakkallığını bilip dükkanını sabah sabah açmaz mı? Tuh yüzüne dürzü!''
Bozo bir an içeri girip Tahsildar Vahap Efendi ile dama oynamayı geçirdi aklından. Sonra taşları bulmak, dizmek, oynamaya başlamak, vermek, almak çok ağır bir işmiş gibi geldi kendisine. Ayak sesine başını kaldırdı. Hemen fırlayıp pencere demirlerini tuttu.
''Hey Zemzem Hatun'un dümtek! Bu nedir oğlum? Sabah sabah selamsızdan mı? Ya biz burada ölmüş müyüz?''
Zemzem Hatun'un dümtek dalgındı. Sarsılarak durakladı. Sanki ses gökyüzünden gelmiş gibi önce yukarılara baktı. Sonra daracık sokakta değilmiş de Malatya Ovası'ndaymış gibi elini alnına siper ederek çevresini gözden geçirdi.
''Kimsin? Sesini alamadım koçum.''
''Yahu ben karı beyin Bozo değil miyim? Anan öyle. Ben 12 yıldır mahpus damında değil miyim?''
''Vay Bozo, vay ki karı beyin akıllı Bozo. Demek sen 12 yıldır böylece burada mahpus damında. Oh ne yaman. Yahu Bozo oğlum, vaktiyle ruh gibi ahbabın Mehmet'i bıçaklayıp buraya gelirken hadi düş bakalım önüme diyerekten bizi alıp gelmek yok muydu?''
''Est, koca tanrı göstermesin. Bugün bu nasıl bir söz?''
400 lira bir söz. Şundan ki bak bakalım kelleyi kulağı şişirip suratını kıpkızıl kana kesmişsin. Beni şuradan görüp bildiğine göre gözün gelmekte, sesleyip doğru yolundan çevirdiğine göre soluğun fırtına gibi esmekte. Bunlar hep mahpusluğun debdebesi. Ya benim gözüm bulanmış, sesim sulanmış, dizlerim tutmazlanmış neden? Dışarı mahpusluğun debdebesinden. Yak bakalım bir cigara akılsız Bozo. Vaktiyle bilmeden bir iş tuttun. Meğerse Karı Bey seni Kadir gecesinde doğurmuş, postu kurtardın.
Kurtardın mı? Yahu 12 yıl mahpusluk ne demektir?
Aklında yanlış kalmadıysa Bozo yavrum, sen askere gitmeden geldin girdin buraya. 12 yıl mahpusluk ne demektir diye soru dedin değil mi? Bilmediğinden dedin. Bilmedin çünkü sürünmedin, mahpushane penceresinde sırıtarak yaşadın. Adam öldürme suçu işlemeyeydin, ele geçeydin, birinci askerliğin 2 yılından sonra ikinci askerliğe götürürlerdi. 4 yıl gezinirdin ki ayağın kuru, sırtın kaputlu gezinirdin. Gezinirken bencileyin az biraz dişlerin dökülür, ciğerlerin sökülürdü, dizlerin tutmazdı. Gözünün feri söner, suratın işkembeye dönerdi.
Höst, bende laf buraya kadardır. Mahpus damının penceresinde durup gelene geçene aykırdığına göre derdin olmalı. Doğru yoluna gideni sesleyip çevirmek dertli adam işi değil. Dileğin nedir anlayalım.
Çevirmemizin nedeni dümtek kardeşim, ne var ne yok. Çarşılarda arastalarda yaramaz bir iş ya da hayırlı bir iş.
Oğlum Bozo, siz burada kapalısınız. Sizin zagon bizim dışarının zagonunu tutmaz. Bakarsın bizim hayırlı dediğimiz size hayırsız gelir. İyidir gidişatlarımız diyeyim de sen anla. Hüvesi hüvesine bırakıp geldiğin gibidir. Hani bir mübarek Cumhuriyet Bayramı gecesi durduğun yerde, ruh gibi ahbabın fukara Mehmet'i vurup öldürüp geldiğin ferahlı günlerde olduğu gibidir. Hadi kal sağlıkla. Çarşıdan bir isteğin var mı? Akşam dönerken bırakırım. Unutmazsam, unutmaya da unuturum. Çünkü senin derdin birdir, benimki 100, belki de 200. Eyvallah koçum, Karı Bey'in getirdiği çorbayı kaşıkla da koca tanrıya dua et. Mapusluk gibi keyfi ele geçirmişsin. Biz dışarıda yaşamaktayız ki vay görürsün nasıl yaşamaktayız.
Zemzem Hatun'un dümtek az biraz kafa sallayarak dağısı belli belirsiz titreyerek geçti gitti. Mazmanoğlu Hacı Abdullah, kısacası Bozo, bir zaman cigarayı derin derin nefesledi. Şu namussuz dümtek tam da geçecek sırayı bulmuş, keyfini kaçırmıştı. Ulan desem herif görmedi ya da görmezden geldi. Sen burada ne demeye seslenirsin de sabah sabah? Birden irkildi.
Yahu nerenin sabah sabahı?
Bir sabah sabah bellemişiz. Ulan mahpusluk. Allah belanı vere mahpusluk. Yedin bizi mahpusluk. Güneş kuşluğu çıktı. Neredeyse öyle çizgisini tutacak. Dur oğlum. Ya bu dümtek bezevengi bu zaman nereden uğradı? Vay başıma. Yahu olur mu? Aman sakın genel evde geceleri de bu namussuz. Bize sabah sabah. Bırak sabah sabah derbeder bozo. Cenabete çattın ve de boyunca belaya battın. Aman topal Sefer nerededir yahu? Bir de toplayıp kapıya döndü. Sefer! Bire Sefer! Topal ağa! Yetiş aman! Sefer'in topallığı sol ayağındaydı. Sıkı basamadığından gövdesini her adımda savurup harmanlayarak dolaşırdı. Buyur Abdullah ağa, yettim. Oğlum Sefer, amanı bilir misin? Namussuza uğradım, Türkçesi resmen cenabete uğradım. Yahu biz sabah sabah tövbe. Sabah sabah nereden çektik getirdik bugün biz? Bak bakalım Yiğit Sefer, hamamcılarda sıcak su kalmış mı? Kalmışsa... Kap bir teneke çıkar yukarı, cenabete uğradık. Dökülüp temizleyelim de bugün işimiz akşama kadar uğursuz gitmesin, ters gitmesin. Sefer pek bir şey anlayamadı ama hay hay deyip savuştu. Hey hey hey dedim yahu battala, nereden nereye? Vay ben demem mi teyzeme, bu herif azdı, yularını toparlamadın mı yandın demem mi? Vay sen misin, merhaba oğlum, seni bana çıktı dedilerdi. Kim dediyse alt etmiş, bizim daha 2 ay 18 gün cezamız var. Yok canım, vah vah. Ne kadar verdiydi koca reis sana yavrum? Aklımda yanlış kalmadıysa dur bakalım. 7 yıl mı verdiydi? Nerenin 7 yılı emmi? Yahu sen şaşırttın mı? Sen beni kime benzettin? Ben Kağrı Bey'in bozo değil miyim? Bana koca reis 12 yıl ceza vermedi miydi? Aa tamam 12 yıl tamam. Evet seni koca reis güzelce nalladıydı bozo oğlum. Lakin bana sorarsan kişi ne ederse kendine eder. Şimdi beğendin mi yaptığını? Karı dediğin el kiridir, yıkarsın geçer. Yıkaması boşa bak. Erkek kısmı her kızdığında karı öldürse dünya yüzünde karı kalmaz. Ne karısı yahu? Karıştırdın ki battal emmi büsbütün berbat ettin. Ha dur bildim, öyle ya sen babanı öldürdündü bağda domuz beklerken. Hele yanaş bakalım battal emmi, yak bir cigara. Ben Kağrı Bey'in bozoyum, bozo. Mehmet'i öldürdümdü. Ya senin dükkanın yanındaki kahvede, Cumhuriyet Bayramı gecesi. Tamam, bilmez miyim? Önceden vuruştunuz, çektim seni dedim, yapma, iyilik getirmez dedim, tek dur dedim. Delikanlılıkla vuruşmak evet vardır ama uzatmak yoktur. Peki beğendin mi şimdi? Bunca yıl, nice nice serseriler adam oldu, iş tuttu, evlendi, barklandı. Ne denilmiştir? Er çıkan yol alır, er evlenen döl alır denilmiştir. Allah'a şükür ve de hemşerimiz, gözbebeğimiz, Malatyalımız, İsmet Paşa'mızın sayesinde savaş dışı durum vaziyetini korumaktayız. Sizin burada bundan haberiniz var mı? İşler gayet kıyaktır. Tam bir koy on al hesabıdır. Milletin akıllısı toprağa yapışsa bildiğin altına kesmektedir. Malatyalı Malatya'mıza sığmazlanmıştır. Ankara'lara, İzmir'lere, belki de Ali Osman'ın taht yeri İstanbul'a hoplamıştır. Hem de eski hesap sokaklarda ayak çerçiliği emekliye değil ha, mal mülk edinmekliye. İsmail ağamızı bilirsin, Malatya'mıza Cumhuriyet zagonunca kızlı kahveyi ilk açan yiğidimizdir. İsmet Paşa'mız bin yaşasın, varlık vergisi çıkardı şimdilerde. Sizin içeride bundan haberiniz var mı? İsmail ağamız parayı heybeye depti, sürdü gitti, bir aynalı kahve getirmiş ki, yok pahasına gavur mallarından hele. Bir ucunda durdun mu öbür ucundaki babanı tanımazmışsın. Ne olacak? Ne mi? Yavrum şuncacık şeyi kendi başına çıkaramadın mı? Aslan İsmail ağamız parayı burada hangi işten kazandı? Kızlı kahve işinden değil mi? Haddini bilmezler ve de edebini tanımazlar, az laf mı ettilerdi senin yiğit İsmail ağana? Dur herif, İsmail neden benim ağam olmuş, hayır istemem. Vay ki yavrum, aklın olsa mahpus olur muydun? Hayır olmazdın. Gider İsmail ağamızın yanına kızlı kahve şakiyede dururdun. Şimdi altınla oynardın. Belki de sana bir ekmek yolu gösterirdi. Kıyamete kadar yaşayası İsmail ağamız. Hey vah ki sen sana ettin bozo yavrum. Çünkü İsmail ağamız İstanbul'da açtığı kızlı kahvede şimdi kimleri tutsa iyi... En ufağından Hamiyet Hanım'ı, belki de Safiye Hanım'ı tutup oturtmuş gramofonun başına. Safiye Hanımlar, Hamiyet Hanımlar, Müzeyyen Senar Hanımlar çevirmekteymiş fonografın sapını. Kahvesine adam birikmekteymiş ki kapıların camlarını kırmacasına. Birbirini ezerekten ve de başkaca ezip çiğneyerekten. Vali çağırmış geçen de, demiş ki ne olacak bu böyle İsmail Bey? Demiş ki bizim aslan İsmail ağamız, İsmet Paşa'mızın başı selamet olsun için ben burada kız sesiyle ve de nice oğlan sesiyle, saz sesiyle ve de gavur işi çalgı kutuları sesiyle milleti avutmaktayım. Ben bunları avutmasam İstanbul'da senin gövdeyi kan toparlar götürür de ey Vali Paşa, sen öyle mi belledin demiş. Vali ne demiş buna karşı? İstanbul'un valisi. Buna karşı İstanbul'un valileri hiçbir söz bulup diyemezler. Var yürü koca tanrı yolunu açık ede, sıkışırsan ben buradayım diyerekten alnından öpmüş İstanbul valisi. Ve de duyduğum doğruysa kargaşalıktasın sana gereklidir diyerekten rahmetli Atatürk'ümüz Gazi Mustafa Kemal Paşa'mızın eliyle beline bağlayaraktan vur öldür yakalanmadan sarayıma yetişmeye bak diyerekten armağan ettiği altın kakmalı Alaman çıplağını çıkarmış, senin İsmail ağanın beline kendi eliyle bağlamış. Yahu benim değil, şaşı gözlerine sövdürme doymaz Selime'nin battal. Biz burada mahpus olup, koca tanrıya şükür, hiçbir pisliğe bulaşmadan cezamızı yatıp çıkmaklığa çabalamaktayız. Kavat İsmail ağamla benim ne ilintim olabilir? Vay ki boza, dünyanın değiştiğinden haberin yok. Ettin mi kendine edeceğini derbeder. Ne olaydı olaydı, ah keşke bu cinayet halkası boynuna geçmeyeydi de İsmail ağanın kahvesinde şakit olaydın. Yahu battala, sen bizi sınava mı çekmektesin sabah sabah? Bunlar nasıl bir laflar? Vay beğenemedin mi? İsmail ağamızın günahına girenlerden misin yoksa? Tevvekkeli koca tanrı seni buraya sokmadı. Sokar kurban olduğum. Şundan ki sevgili kulu İsmail ağamıza laf istemez. Geçen de ne oldu, haberin var mı?
Ne oldu? İsmail ağa üstüneyse bana lazım değil emmi.
İsmail ağa üstüne elbet, ne sandın? Bizim bundan böyle bir lafımız İsmail ağamızın üstüne, bir lafımız padişahımız İsmet Paşa'mız üstünedir. Evet, senin gibi aklı yetmezin biri kızlı kahve açmak meselesinde ileri geri söylenecek olmuş sarhoşlukla. İsmail ağamız hiç kızmamış. Dilese itlerine parçalatır, çakalın kanını arayanda bulunmaz demiş. Oğlum, okuman yazman var mı? Oğlan demiş, var demiş. Oh ne kadar iyi. Şuradan bana benim katibi bulun. Bir kağıt kapsın gelsin, kalemi de unutmasın. Katibi sürüyüp getirmişler. İsmail ağamız demiş, ola yaz bakalım şu kağıda bir dümbük. Katip demiş, anlamadım demiş. İsmail ağamız, oğlum dümbüğün anlaşılmaz yeri yoktur, hele sen yaz. Yazmış katip, İsmail ağamızdır, almış kağıdı, okuma bilenlere gösterip okutmuş. Görmüş ki halisinden dümbük demiş, yallah bismillah, masaya sermiş demiş. Ula katip koş, kasadan altın torbaların ikisini yükleyin gelin. Altını duymasıyla kahvede ses kesilmiş ki pire zıplasa duyulur. Katip iki meşin torbayı güç ile inleyerekten getirmiş. İsmail ağamız torbaların ağzından mumlara bakmış ki bastığı mühür kız gibi durmaktadır. Besmeleyi çekip torbaları açmış. Dümbük kağıdının üzerine sarı kızları şarradarak devirmiş. Devirmesiyle kurban olduğum altın neyi temizlemez ki? Ortada ne dümbük kalmış ne kağıt. Her taraf sarı altına kesmiş, ışıltısı kamaşmaya dönüp koca kahvede göz gözü görmez olmuş. İsmail ağamız gülmüş demiş, nasılmış bu böylece koçum, hani bakalım dümbük mümbük. Bugün nasıl bir gündür karı beyim bozo, herif dümbüğü hükümatın çürük kağıt parasıyla silmekle değil, bildiğim madeni parayla silip süpürmekle. Sen mapushanede çürüdüğünden dünyayı unutmuşsun. Vah ki ne kadar yazık, ver bakalım şuradan bir cigara, dileğin nedir söyle de ben de gideyim ağır ağır, dönüşte getiririm. Mazmanoğlu Hacı Abdullah Bozo şaşkınlıkla, ille de umutsuzlukla çevresine baktı. Baş gardiyan odasında bir eski masayla bir eski makam iskemlesinden başka hiçbir şey yoktu. Baş gardiyan Kürt Ali Efendi okuma yazma bilmediğinden kağıdı kalemi defteri kitabı hiç sevmiyor, gözü önünde hatta yakınında bulunduğunu bilmesinden enikonu tedirgin oluyordu. Sofraya örtü olarak gazete serilmek gerekse, iştihası kapandığına, peynir tatlısının bile keyfini çıkaramadığına çoktandır inanmıştı. Belki de bu sebeple odası masası ile sandalyasına rağmen büsbütün çıplak görünüyor, insana işkence yeri ürküntüsü veriyordu. Mazmanoğlu vah mahpusluk vah, vay mahpusluk vay, ulan mahpusluk, yedim bizi namussuz diyerek içini çekti.
Yahu nedir bu, biz bu sabah neremizden kalktık? Dümbün biri yat oğlum, mahpusluk gayet iyidir, yattığına bir yede bin şükret dedi geçti. Başka bir kodoş dedi ki, oğlum sen sana ettim, vah ki bu işin bu eşek cennetine girecek sıra hiç değildi. Padişahlığı kaçırdın diyeyim de anla dedi geçti. Fazladan bir de çigaramızı çekip alıp yüzümüze tükürerekten geçti gitti. Ulan yuf olsun yuf!